Ayrım 10. Manhattan'daki hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 121. 12. bölüm. Taffy Jones'un günlüğü. Steeplechase Parkı, Coney Adası, 1 Aralık 1906. Benimkisi tuhaf bir iş. Bazıları biraz aklı ve büyük hırsları olan insanlara göre olmadığını söyler. Bu yüzden sık sık bu işi bırakmam ve başka bir iş bulmam için aklımı çelmeye çalışırlar. Ama Steeplechase Parkı'nda çalıştığım son 9 yıl içinde bunu yapmadım. Nedenlerimden birisi bu işin bana, karıma ve çocuklarıma hem güvence hem de mükemmel bir maaş ve rahat yaşam koşulları sağlaması. Bir başka neden de bu işte eğleniyor olmam. Çocukların kahkahaları ve ailelerinin mutlu olması beni eğlendiriyor. Yaz aylarında bu insanların basit içten mutluluğuyla, kışında tam zıttı olan huzur ve sessizlikle tatmin oluyorum. Yaşam koşullarıma gelince, benim konumumdaki bir adamın daha rahat yaşaması neredeyse imkansız. Asıl evim işime yaklaşık 1 mil uzakta, saygıdeğer bir orta sınıf yerleşim bölgesi olan Brighton Beach'te rahat ve sıcacık bir sayfiye evi. Ona ek olarak burada parkın içinde en yoğun dönemde bile zaman zaman dinlenmek için kaçtığım küçük bir kulübem var. Maaşıma gelince oldukça cömert. 3 yıl önce bilet parasının küçük bir oranını ödül olarak almaya başladığımdan beri haftada $100 fazla kazanıyorum. Mütevazı zevklere sahip ve fazla içmeyen bir adam olarak paranın büyük bir kısmını biriktirebiliyorum. Böylece birkaç yıl sonra 5 çocuğun kendi yollarını çizerek yanımdan ayrılınca bu işten tamamen emekli olabilirim. Sonra Bloodwin'imi alırım. Kendimize bir nehir, bir göl, hatta deniz kıyısında canımın istediği gibi balık tutup tarlada çalışabileceğim küçük bir çiftlik buluruz. Pazar günleri kiliseye giderim ve toplumda nüfuzlu bir adam olurum. Bu hayallerle buradayım ve işimi yapıyorum. Çoğu insan da gerçekten iyi yaptığımı söylüyor. Ben Steeplechase Parkı'nın eğlence üstadıyım. Bunun anlamı şu, ayağımda burnu uzun ayakkabılarım, korkunç kareli bol pantolonum, yıldızlı ve çizgili ceketim ve yüksek şapkamla parkın giriş kapısında durup tüm ziyaretçilere hoş geldiniz derim. Dahası gür favorilerim bıyığım ve neşeli hoş geldiniz gülümsememle yoldan geçenlerin de içeri girmesini sağlarım. Megafonumda sürekli "Buyurun, buyurun, tüm eğlence burada, heyecan burada, görülecek tuhaf ve harika şeyler burada, gelin dostlarım ve hayatınızın en güzel zamanını geçirin" gibi şeyler söylerim. Kapının önünde bir aşağı bir yukarı yürür, en güzel yazlık elbiselerini giymiş kızları ve onları etkilemek için ellerinden geleni yapan çizgili ceketli, hasır şapkalı delikanlıları selamlar ve içeri davet ederim. Çocuklara ailelerini içeri girmeye ikna etmelerini söylerim. Paralarını ödeyip girerler. Kişi başına ödenen giriş parasının her 50 senti de benim hesabıma geçer. Elbette bu yazlık bir iş, Nisan'dan Ekim'e kadar. Atlantik üzerinden ilk soğuk dalgası geldiği anda biz de parkı kış sezonu boyunca kapatırız. Ancak o zaman eğlence üstadı kostümümü çıkarıp dolaba asar, ziyaretçilerin çok çarpıcı bulduğu galli aksanımı bir yana bırakabilirim. Aslında Brooklyn'de doğdum. Babamın ve atalarımın topraklarını hiç görmedim. Artık işe normal kıyafetlerimle gelebilir ve tüm yan gösterilerin sökülüp depolandığı, makinelerin elden geçirilip yağlandığı, bozuk kısımlarının değiştirildiği, kerestelerin kumlandığı, boyandığı ve verniklendiği, atlı karınca atlarının yaldızlandığı, yırtık brandaların dikildiği kış programını yönetebilirim. Nisan ayı geldiğinde her şey yerli yerinde olur ve ilk sıcak ve güneşli günlerle birlikte parkın kapıları yeniden açılır. 2 gün önce parkın sahibi olan Bay George Tillyu'nun kendisinden bir mektup alınca gerçekten şaşırdım. Buranın kurulması fikrini ortaya atan kişi oydu ve dillerde dolaşan ama ortalıkta hiç görünmeyen, en azından buralara hiç uğramayan bir ortağı var. 9 yıl önce bu parkı yaratan şey Bay T'nin enerjisi ve hayal gücüydü. O zamandan beri de bu park onu gerçekten çok zengin etti. Mektup özel ulakla geldi. Çok acil olduğu belliydi. Ertesi gün, ki bu dündü, özel bir grubun ziyarete geleceğini ve bu insanlar için açılması gerektiğini söylüyordu. Yolların ve atlı karıncaların açılmasının imkansız olduğunu bildiğini ama oyuncak dükkanıyla aynalar salonunun açılmasını ve içinde eleman bulunmasını istediğini üstüne basarak belirtiyordu. Bu mektup Steeplechase Parkı'ndaki en tuhaf günümü yaşamama neden oldu. Bay Tilyu'nun oyuncakçının ve aynalar salonunun açılmasıyla ilgili emirleri beni zor durumda bıraktı. Çünkü o bölümlerde çalışan tüm ekibim tatilde ve uzaktaydı. Yerleri kolaylıkla doldurulacak insanlar da değildiler. Dükkandaki o dükkanı özel yapan mekanik oyuncaklar sadece Amerika'daki en özel oyuncaklar olmakla kalmayıp çok da karmaşıktır. Onları anlamak, merakla keşfetmek ve satın almak için gelen genç insanlara anlatmak özel uzmanlık gerektirir. Ben de kesinlikle bu konunun uzmanı değilim. Sadece her şeyin iyi gitmesini dilemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Kış mevsiminde olduğumuz için hava buz gibiydi ama ziyaretten önceki akşam dükkanı ısıtabilmek için kerosenli ısıtıcıları yaktım ve şafak söktüğünde dükkan yaz günü gibi sıcaktı. Sonra saat makineli askerleri, davulcuları, dansçıları, akrobatları ve dans eden şarkı söyleyen hayvanların üzerindeki örtüleri kaldırdım. Tüm yapabildiğim buydu. Özel konuklar gelmeden önce sabah 8'e kadar oyuncakçı dükkanında elimden gelen her şeyi yapmıştım. Sonra çok tuhaf bir şey oldu. Arkamı döndüğümde gözlerini bana dikmiş bakan genç bir adam gördüm. İçeri nasıl girdiğini bilmiyordum ve parkın kapalı olduğunu söylemek üzereydim ki benim için oyuncakçı dükkanı ile ilgilenebileceğini söyledi. Ziyaretçilerim olduğunu nereden bildiğini sordum. Söylemedi. Sadece bir keresinde burada çalıştığını ve oyuncakların mekanizmaları hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Dükkandaki görevliye ulaşamadığıma göre bu teklifi kabul etmekten başka şansım yoktu. Her zaman neşeli, herkesi hoş karşılayan ve çocuklarla arası iyi olan bir oyuncak satıcısına benzemiyordu. Kemikli beyaz bir yüzü, siyah saçları ve gözleri ve siyah resmi bir ceketi vardı. Adını sordum. Bir an durdu ve Malta dedi. Oradan ayrılana, daha doğrusu ortadan kaybolana kadar ben de onu bu adla çağırdım. Aynalar salonu başka bir sorundu. Burası çok şaşırtıcı bir yerdir ve çalışmadığım zamanlarda ben de içeri girdim ama nasıl çalıştığını hiç anlayamadım. Kim tasarladıysa bir çeşit dahi olmalı. İçeride sürekli değişen aynalar arasında ayinsel bir tur atan tüm ziyaretçiler dışarı çıktıktan sonra göremeyecekleri şeyler gördüklerine ve orada olması gereken şeyleri göremediklerine inanıyorlardı. Burası sadece aynalar salonu değil, illüzyonun da yuvası. Yıllar sonra Coney Adası ile ilgilenen biri olur da bu günlüğü okursa diye aynalar salonunu anlatmaya çalışayım. Burası dışarıdan basit, tek katlı, giriş ve çıkışı için tek kapısı olan kare şeklinde bir bina. Ziyaretçi içeri girdiği anda sağa ve sola uzanan iki koridor görür. Hangi tarafa gittiği önemsizdir. İki koridor da aynalarla kaplıdır ve tam 1,5 metre genişliğindedir. Bu önemli çünkü iç duvar tek parça değildir ve tam 2,5 metre genişliğinde, 2 metre 10 santim yüksekliğinde dikey ayna tabakalarından oluşur. Her tabaka dikeydir. Aynalardan birisi uzaktan manivelayla döndürüldüğü anda aynanın yarısı geçişi kapatmaya yeter. Ama binanın kalbine giden yeni bir geçit açılmış olur. Ziyaretçinin bu yeni açılan geçide girmekten başka şansı yoktur. Tabakalar gizli komutlarla çevrilir, daha fazla geçit ve ayna odası ortaya çıkar ve ortadan kaybolur. Ama durum daha da kötüleşir. Merkeze yaklaştıkça bu 2,5 metre genişliğindeki aynaların çoğu yukarıdan aşağıya hareket etmekle kalmaz. Ayrıca kendi eksenleri etrafında da dönmeye başlar. Yarı dairesel ama görünmeyen diski olan aynanın önünde duran ziyaretçi, arkasını döndüğü anda 90, 180 ya da 270 derecelik açıyla dönmüş olduğunu görebilir. Kendisinin sabit, aynaların hareketli olduğunu düşünür. Aniden diğer insanları görür ve gözden kaybolmalarını izler. Küçük odalar yaratılır ve yok olur. Önündeki yabancının arkasında olduğunu fark eder. Karı kocalar, sevgililer saniyeler içinde ayrılır. Yeniden birleşmek için öne atılır ama tamamen farklı biriyle karşılaşırlar. Bazen bir düzine genç çift bu maceraya beraber atıldıklarında salonda zaman zaman korku çığlıkları ve kahkahalar yankılanır. Bunların hepsi sistemin nasıl çalıştığını bilen tek kişi olan aynacı tarafından denetlenir. Adam kapının üzerinde yüksek bir yerde oturur. Tavandaki tüm salonu kuş bakışı izleyebildiği aynaların yardımıyla geçitler, odalar, illüzyonlar yaratır ve yok eder. Sorunum şu ki Bay Tilly, bayan ziyaretçinin aynalar salonunu muhakkak görmesi konusunda ısrarlıydı. Ama aynacı izinliydi ve ben adama bir türlü ulaşamıyordum. Bayanı eğlendirebilmek için sistemin işleyişini ben öğrenmek zorundaydım ve bu yüzden gecenin yarısını elimde bir gaz lambasıyla binanın içinde geçirdim ve sistemin işleyişini bayana içeride kısa bir tur attıracak ve çıkmak için yalvardığı anda çıkış yolunu gösterebilecek kadar öğrenmeye çalıştım. Aynalı odaların üstleri açık olduğu için tüm sesler duyuluyordu. Dün sabah saat 9 olduğunda elimden geleni yapmış, Bay Tilly'nin konuklarını karşılamak üzere hazırlanmıştım. Saat 10 olmadan geldiler. Surf caddesinde trafik yoktu. Brooklyn Eagle'ın ofisini Luna Park'ı ve Dreamland'ı geçip caddenin aşağısına doğru ilerlediklerini gördüğümde gelenlerin onlar olduğunu tahmin ettim. Araba çok güzel boyanmıştı. Brooklyn Köprüsü'nden gelen trenden inip Manhattan Beach Oteli'ne gitmek isteyenleri bekleyen ama Aralık ayında sayıları çok azalan arabalardandı. Araba yaklaşıp sürücü dizginleri asılırken elimde megafonla öne çıktım. ''Hoş geldiniz, hoş geldiniz bayanlar baylar, Steeplechase Parkı'na, Coney Adası'ndaki en mükemmel eğlence parkına hoş geldiniz.'' diye bağırdım. Atlar bile Kasım ayının sonunda böylesi çılgınca giyinmiş bir adama tuhaf tuhaf baktılar. Arabadan ilk önce Hearst'ün yayınlarından biri olan New York America'nın muhabiri olduğunu öğrendiğim genç bir adam indi. Kendinden çok emin görünüyordu ve ziyaretçinin New York'taki rehberi olduğu açıktı. Sonra çok güzel bir bayan, muhabirin Vicomtesse de Chagny olarak tanıttığı bir aristokrat. Ah evet, bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Ve dünyanın önde gelen opera şarkıcılarından biri olan bayan indi. Elbette bunun söylenmesine gerek yoktu. Biraz eğitimli bir adam olarak, her ne kadar kendi kendimi eğitmiş olsam da New York Times okurum. Ancak o zaman Bay Tilly'nin bu kadının isteğini yerine getirmekte bu kadar istekli olmasının nedenini anladım. Muhabirin koluna girdi ve dışarı çıktı. Artık kullanmama gerek olmayan megafonu bir yana bıraktım ve yerlere kadar eğilerek yeniden hoş geldiniz dedim. Taşlaşmış kalpleri eritecek bir gülümsemeyle karşılık verdi ve hoş bir Fransız aksanıyla kış uykumu bozduğu için üzgün olduğunu söyledi. Emrinize amadeyim madam diye cevapladım. Eğlence şefi kostümümü giymiş olsam da nezaket kurallarını bildiğimi belli etmek için. Sonra arabadan 12-13 yaşlarında annesi gibi Fransız ama mükemmel İngilizce konuşan yakışıklı bir oğlan indi. Elinde New York'ta bu tür oyuncakları bulabileceğiniz tek yer olan bizim oyuncak dükkanında gördüğüm türden müzik kutusu da olan oyuncak maymun vardı. Bir an endişelendim. Acaba oyuncak mı bozulmuştu? Şikayet etmek için mi gelmişlerdi? Çocuğun iyi İngilizcesinin nedeni olan tıknaz ve sağlıklı İrlandalı peder de göründü. Siyah rahip giysisi ve geniş kenarlı bir şapkası vardı. ''Size iyi sabahlar sayın eğlence üstadı'' dedi. ''Bizim gibi sizi dışarı çıkartanlara da kötü sabahlar.'' ''Ama sıcak bir İrlandalının yüreğini soğutacak kadar değil'' dedim. Bu lafın altında kalmamak için. Çünkü kiliseye giden biri olarak Katolik papazlarla fazla işim olmaz. Ama adam başını arkaya attı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Ben de adamın her şeye rağmen iyi biri olabileceğini düşündüm. Böyle eğlenceli bir havada 4 kişiden oluşan konukları aldım, kapıdan içeri girdik ve açık turnikeden geçerek tek görmek istedikleri yer olan oyuncakçıya ilerledik. Isıtıcılar sayesinde içerisi sıcaktı ve Bay Malta konuklarımızı karşılamak üzere hazırdı. adının Pierre olduğunu öğrendiğim çocuk, Steeplechase Parkı'nın zafer kazanmasını sağlayan ve şehirde, hatta ülkede başka hiçbir yerde bulunmayan mekanik oyuncakları görünce büyülendi. Hepsini görmek için sağa sola koşuşturmaya ve bizden ricalarda bulunmaya başladı. Ama annesi sadece bir türle, müzik çalan oyuncak maymunların olduğu rafla ilgileniyordu. Onları arka rafların birinde bulduk ve Bay Malta'ya hepsini kurmasını ve müziğin başlamasını söyledi. "Hepsi mi?" diye sordu Bay Malta. "Birbiri ardına," dedi kadın net bir dille. Oyuncak maymunlar birbiri ardına kuruldu ve zilleriyle melodilerini çalmaya başladılar. Hep aynı melodiyi çalıyorlardı. Yankee Doodle Dandy. Kafam karışmıştı. Yedek bir tane mi istiyordu? Hepsinin sesi de aynı değil miydi? Sonra oğluna işaret etti. Oğlu da bir cep çakısı ve tornavida çıkardı. Çocuk ilk maymunun arkasındaki bez parçasını çıkartıp küçük bir panelin vidalarını açıp elini içeri sokarken Malta ve ben şaşkınlıktan dona kaldık. Bir dolar büyüklüğündeki diski çıkarttı, tersini çevirdi ve yerine koydu. Kaşlarını kaldırıp Malta'ya baktım. O da bana baktı. Oyuncak maymun yeniden çalmaya başladı. Bu sefer Song of Dixie'yi çalıyordu. Elbette bir melodi kuzey için, bir melodi güney için. Sonra diski eski haline getirdi ve ikinci oyuncağı da aynı işlemi uyguladı. Aynı sonuç. Onuncu oyuncaktan sonra annesi durmasını söyledi. Malta malları yerlerine koymaya başladı. Onun bile oyuncak maymunların içinde iki melodi olduğunu bilmediği anlaşılıyordu. Vicontes'in rengi atmıştı. "O buradaydı," dedi ortaya. Sonra bana dönüp, "Bu oyuncak maymunları kim tasarladı ve yaptı?" diye sordu. Cehaletle omuzlarımı siliktim. Sonra Malta, "Oyuncakların hepsi New Jersey'de küçük bir fabrikada yapılıyor. Ama lisanslı ve patenti alınmış tasarımlardan. Tasarımını kim yaptı diye sorarsanız onu bilmiyorum," dedi. Sonra kadın, "Burada hiç tuhaf bir adam gördünüz mü? Geniş şapkalı, yüzünün büyük bir kısmı maskeyle kapatılmış bir adam," diye sordu. Bu soru karşısında yanımda duran Bay Malta'nın donup kaldığını fark ettim. Ona bir bakış attım ama yüzü taş kesilmişti. Başımı salladım ve kadına bir eğlence parkında pek çok maske olabileceğini söyledim. Soytarı maskeleri, canavar maskeleri, cadılar bayramı maskeleri. Ama sadece yüzünü kapatmak için maske takan bir adam mı? Hiç görmemiştim. İçini çekerek omuz silkti, sonra diğer oyuncaklara bakmak için rafların arasında dolaşmaya başladı. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 130.